Ayrım 10.
İnsanlık tarihinin son 2000 yıllık döneminden kuşkuyla söz etmeye niyetim olmadığını belirtmiştim. Ancak Yunan ve Roma tanrıları ile birçok efsane ve destan üzerinde çok uzak geçmişin etki ve izleri olduğuna inanıyorum. İnsanlık ortaya çıktığından beri türlü gelenekler varlığa gelmişti. Daha yeni kültürlerde de bu eski geleneklerin dolayısıyla çok uzak geçmişin izleri görülür. Guatemala ve Yerusalem ormanlarındaki kalıntılar Mısır'ın dev binalarıyla karşılaştırılabilir. Meksika başkentinin 60 mil güneyindeki Çuhala piramidinin taban alanı Keops piramidinkinden daha geniştir. Meksiko City'nin 30 mil kuzeyindeki Tuhanka'nın piramidi ise ek binalarıyla birlikte 12 kilometrelik bir alanı kaplar. Bütün binalar yıldızlara göre sıralanmıştır. Tuhanka'dan söz eden en eski kitaplar tanrıların burada toplandıklarını ve insanlık hakkında daha Homo sapiens ortaya çıkmadan karar aldıklarını anlatır. Dünyanın en doğru takvimi olan Maya takviminden ve Mayaların Venüs formülünden daha önce söz etmiştim. Bugün Chichen Itza, Tikal, Copan ve Palenque'deki bütün inşaatların bu akıl almaz takvime bağlı olarak yapıldıkları ispatlanmıştır. Mayalar piramitleri ihtiyaçları olduğu için yapmamışlardı. Tapınakları ihtiyaçları olduğu için kurmamışlardı. Bütün bu görkemli binalar takvim her 52 yılda belirli sayıda basamaklar yapılmasını emrettiği için yapılmışlardı. Yani her taş takvimle bağlantılıydı ve bitirilen her bina belirli astronomik gereklere kesinlikle uyuyordu. Ancak milattan sonra 600 yıllarında tam anlamıyla akıl almaz bir şey oldu. Ansızın ve gözle görülür bir nedene dayanmaksızın bu insanlar büyük güç ve sabırla yaptıkları şehirleri, zengin tapınakları, birer sanat eseri olan piramitleri, heykellerle çevrili alanları ve çok geniş stadyumları terk ederek gittiler. Binalar, caddeler ve bütün taş işleri ormana karışarak yıkıntı haline geldi. Hiçbir yerli bir daha o bölgeye dönmedi. Bu çok büyük ulusal göçün eski Mısır'da da olduğunu düşünelim. Kuşaklar boyu tapınaklar, piramitler, şehirler, su kanalları ve yollar yapan, bu yüksek binaları süslemek için ilkel araçlarıyla taşları kazıyan halk, binlerce yıl süren bu görevleri bitince her şeylerini bırakıp çorak kuzeye göç etmiş olsunlar. Böyle bir tutum yakından tanıdığımız tarihsel olaylar incelenince hemen anlamsızlaşır. Çünkü gülünçtür. Zaten bir tutum ne kadar anlaşılmaz durumdaysa onu açıklamaya çalışan düşünceler de o kadar çok sayıda olur. Bunun en güzel örneğini Maya göçünün açıklanmaya çalışılmasında görüyoruz. Öne sürülen ilk düşünce Mayaların yabancılar tarafından şehirlerinden atıldığıdır. Ancak kültür ve uygarlıkların doruğunda bulunan Mayaları kim yenebilirdi? Üstelik bölgede hiçbir askeri çatışma izine rastlanmamıştı. Göçü doğuran nedenin iklimdeki büyük bir değişiklik olduğu düşüncesi göz önüne alınabilir. Ancak bu görüşü de destekleyecek herhangi bir iz yoktur. Olamaz da. Çünkü Mayaların eski ülkelerinin sınırıyla yeni krallıkların arasındaki uzaklık topu topu 352 kilometredir ve bu uzaklık iklimdeki felaket derecesinde bir değişimden kaçmak için kesinlikle yeterli değildir. Mayaların bir salgın hastalık yüzünden göç ettiklerini ileri süren düşünce de araştırmalar yapılınca çürüyüp gitmektedir. Bu görüşlerin ardından karşımıza şu sorular çıkar. Kuşaklar arasında bir savaş mı olmuştu? Gençler yaşlara karşı mı ayaklanmışlardı? Bir iç savaş mı patlak vermişti yoksa bir ihtilal mi? Bütün bu sorulara bir çırpıda karşılık verilebilir. Eğer durum böyle olsaydı nüfusun belli bir bölümü özellikle yenikler ülkeyi terk ederler, galip gelenlerse oldukları yerde kalırlardı. Oysa arkeolojik araştırmalar bir tek Maya'nın bile bu bölgede kalmadığını göstermiştir. Bütün halk kutsal yerlerini ormanda savunmasız bırakarak göç etmişti. Bu konuda benim de bir takım varsayımlarım var. Ancak bunlar da ötekiler gibi ispatlanmış değil. Saydığım açıklamaların ihtimal hesaplarını düşünmeden kendi görüşlerimi cesaretle ortaya koyacağım. Çok eski dönemlerde Mayaların atalarını uzaylı yaratıklar olduğunu sandığımız tanrılar ziyaret etmişlerdi. Bir takım delilerin, eski Amerikan kültürünü kuranların eski doğudan göç ettiklerini ileri süren teoriyi destekler görülmesine rağmen, Maya dünyasında doğunun hiç bilmediği ve özenle korunan bazı kutsal astronomi, matematik ve takvim bilgileri ve gelenekleri bulunmaktaydı. Rahipler bu geleneksel bilgiyi bütün güçleriyle korumaktaydılar. Çünkü tanrılar bir gün dönmeye söz vermişlerdi. Böylece çok büyük bir din olan Kukulkan ya da tüylü yılan dini kurulmuştu. Rahipler geleneğine göre tanrılar takvim uyarınca yapılan büyük binalar bitirilince göklerden geri döneceklerdi. Bu bakımdan insanlar kutsal ritme uyarak tapınaklarını ve piramitleri bir an önce bitirmeye uğraşıyorlardı. Çünkü her şeyin tamamlandığı yıl birleşme yılı olacaktı. O zaman Tanrı Kukulkan yıldızlardan gelecek, binaların ve şehirlerin yönetimini eline alarak insanlığın arasında yaşayacaktı. Sonunda bütün işler tamamlandı ve tanrıların dönüş yılı geldi. Ancak hiçbir şey olmuyordu. İnsanlar bütün bir yıl boyunca şarkılar söyleyerek, dualar okuyarak beklediler. Köleler, mücevherler, yiyecekler ve yağ sunuldu. Ama göklerde hiçbir hareket yoktu. Ne bir tanrısal araba göründü, ne de tanrıların gök gürültüleri duyuldu. Hiçbir şey olmadı. Rahipler ve insanlar korkunç bir hayal kırıklığına uğradılar. Yüzyılların çabası boşa gitmişti. Kuşkular doğmaya başladı. Takvim hesaplarında bir yanlışlık mı vardı? Tanrılar bir başka yere mi inmişlerdi? Hepsi birden korkunç bir yanlışlık mı yapmışlardı? Sırası gelmişken Maya takviminin başlangıç yılı olan M.Ö. 3111 yılından söz edeyim. Bu tarihi ispatlanmış kabul edersek Mısır kültürünün başlangıcı ile arasında yalnızca birkaç yüzyıllık bir ara olduğunu görürüz. Aslında birçok Maya yazısında bu destansal yıldan söz edilir. Ve üstün doğruluktaki Maya takvimi sürekli olarak bu yılı tekrarlar. Bu durumda beni kuşkuculuğa iten konular ikiye çıkıyor. Ama kuşkulara yol açacak konular bununla da bitmiyor. 1935 yılında eski krallık büyük bir ihtimalle Tanrı Kukulkan gösteren bir taş kabartma bulundu. Kabartmadaki resme ön yargılardan uzak bir bakış en kuşkulu kişiyi bile durup düşündürecek güçteydi. Resmin ortasında gövdesinin üst bölümü motosiklet yarışçısı gibi eğilmiş bir insan vardı. Kullandığı aracı çocuklar bile roket olarak tanımlayabilirlerdi. Ön bölümü ince bir uzantı meydana getiriyor, biraz aşağıya inince kenarları çentikleniyor ve en altına doğru daha da genişleyerek alevler püskürten bir roket biçim alıyordu. Büzülmüş adam elleriyle ne olduğu anlaşılmayan bir takım kontrol kollarını yönetiyor, sol ayağıyla da pedalımsı bir şeye basıyordu. Giyimi çok düzgündü. Geniş kemerin tuttuğu bir kısa pantolonu, yakası Japon stili açılan bir ceketi ve kollarla bileklere sıkı sıkıya yapışan bantları vardı. Buna benzer modern astronot resimleri hakkındaki bilgimiz yüzünden adamın kafasında başlık eksik olsaydı çok şaşırırdık doğrusu. Ama o da vardı. Bilinen çentikleri, tüpleri ve tepesinde antenimsi bir çıkıntıyla birlikte. Uzay yolculuğumuz öne doğru eğilmekle kalmıyor, aynı zamanda gözlerini tepesinden sarkan bir alete dikmiş, dikkatle bakıyordu. Astronot koltuğu, üstünde simetrik bir biçimde düzenlenmiş kutular, daireler, noktalar ve helezonlar bulunan kıç bölümünden desteklere ayrılmıştı. Bu kabartma bize ne anlatmak istiyor? Hiçbir şey mi? Herkesin kolaylıkla uzay gemisiyle bağdaştırılabileceği bir resim, budalaca bir hayal gücünün ürünü olabilir mi? Palenku'daki taş kabartma da deliller zincirinden çıkarılacak olursa, bilginlerin göze çarpan buluntular üzerinde yürüttükleri incelemelerin içten olmadığı ortaya çıkacaktır. Şunun şurasında gerçek nesneleri inceliyoruz. Hayalet görmüş gibi korkmaya ne gerek var? Karşılıksız kalan sorularımızı sormaya devam edelim. Mayalar neden en eski şehirlerini deniz ya da nehir kenarlarına değil de ormanın ortasına kurmuşlardı? Tikal, Honduras körfezinden kuş uçuşu 153,5 kilometre, Campe Koyun'dan kuş uçuşu 243 kilometre, ve Büyük Okyanus'tan kuş uçuşu 354 kilometre uzaklıktadır. Midye, İstiridye ve deniz minarelerinden yapılma eşyaların bolluğu, Mayaların denizle ilişkileri olduğunu gösterir. Öyleyse ormanlara yapılan bu uçuşun sebebi neydi? Su kıyılarına yerleşmek dururken su depoları yapmanın ne anlamı vardı? Yalnız Tikal'de 193.150 metreküp kapasiteli 13 su deposu bulunmuştu. Neden bu insanlar daha mantıklı yerler varken özellikle buraları seçmişlerdi? Uzun çalışmalardan sonra hayal kırıklığına uğrayan Mayalar daha kuzeye göç ederek yeni bir krallık kurmuşlardı. Takvimin öngördüğü tarihlere uygun piramitler, tapınaklar ve şehirler bir kere daha yapılmaya başlanmıştı. Ormanın yeşil tavanlarını delerek göğe yükselenler yalnız takvim uyarınca yapılmış taş basamaklar değildi. Çünkü Mayalar gözlem evleri de kurmuşlardı. Şikın'da gözlem evi Mayaların ilk yuvarlak binasıdır. Restore edilmiş bina bugün bile bir gözlem evine benzemektedir. Üç taraça üzerinde kurulmuş daire biçimi yapının içinde en üstteki gözlem direğine kadar çıkan helezoni bir merdiven vardır. Kubbenin üstünde yıldızlara yöneltilmiş delikler ve yağmur tanrısının maskeleriyle kanatlı bir insan resmi görülmektedir. Mayaların astronomiye olan ilgileri başka gezegenlerdeki akıllı yaratıklarla ilgili varsayımımız için yeterli olmayabilir. Ancak bu astronomi merakının doğurduğu bir takım karşılıksız kalmış sorular oldukça hayret vericidir. Mayalar Uranüs ve Neptün'ün varlığını nereden biliyorlardı? Neden Şıkın'daki gözlem evinin delikleri en parlak yıldızlara yöneltilmemişti? Pelenku'daki roket kullanan tanrı kabartmasının anlamı neydi? 400 milyon yıllık hesapları olan Maya takvimi hangi amaçla hazırlanmıştı? Güneş ve Venüs yıllarını en küçük basamaklarına kadar hesaplamak için gereken bilgi nereden elde edilmişti? Bu akıl almaz astronomi bilgisini kimler aktarmıştı? Bütün bu olaylar Maya zekasının şans ürünleri miydi? Yoksa her gerçek ya da birleştirilmiş bütün gerçekler çok uzak bir geleceğe yöneltilmiş devrim yaratacak bir mesaj mı gizliyorlardı? Olayları bir araya toplayıp elekten geçirecek olursak, araştırmacıları hiç olmazsa bir bölümünü çözmek için geniş çapta uğraşlara sokacak sürüyle tutarsızlık ve saçmalık kalacaktır. Çünkü çağımız araştırmacılarının imkansızlık denilen şeylerle karşılaştıklarında yılmamaları gerekir. Anlatacak bir hikayem daha var. Shikun Itza'daki kutsal kuyunun hikayesi. Edward Herbert Thompson bu kuyunun çamurları içinde mücevherler ve sanat eserleri yanında genç erkek ve genç kız iskeletleri de çıkartmıştı. Diagon de Landa eski kaynaklara dayanarak Maya rahiplerinin kuraklık zamanlarında bu kuyu başında ciddi törenler düzenlediklerini ve yağmur tanrısının öfkesini yatıştırmak için erkek ve kız çocukları kuyuya atarak kurban ettiklerini ileri sürmüştü. Thompson'ın bulguları de Landa'nın iddialarını ispatladı. Ancak bu korkunç hikaye kuyunun dibinden yeni sorunların çıkmasına yol açtı. Kuyu nasıl meydana gelmişti? Neden kutsal olarak tanınmıştı? Tıpkı buna benzeyen birçok başka kuyu olduğu halde neden özellikle bu seçilmişti? Shikun Itza kutsal kuyunun tam bir benzeri Maya gözlemevinin 70 metre kadar ötesinde ormanın içinde saklı durmaktadır. Yılanların, zehirli kırk ayakların ve korkunç böceklerin savunması altındaki deliğin boyutları gerçek kuyunun boyutlarıyla tamamen aynıdır. Dikey duvarları ormanın türlü etkileriyle çürümüş, bozulmuş ve bataklaşmıştır. Kısacası iki kuyu arasında inanılmaz bir benzerlik vardır. İkisindeki suyun derinliği de aynıdır. Rengi yeşilden kahverengiye, kimi zaman da kan kırmızısına çalar. Kuşkusuz iki kuyu da aynı çağdan kalmadır. Belki de oluşumlarını göktaşlarına borçludurlar. Ne var ki çağdaş bilginler yalnızca Shikun Itza'nın kutsal kuyusundan söz eder, büyük benzerlik gösteren ikinci kuyudan ileri sürdükleri düşüncelere uymadığı için hiç söz etmezler. Ayrıca iki kuyunun da Kastilyo piramidinden uzaklıkları 815 metredir. Bu piramit Tanrı Kukulkan tüylü yılan için yapılmıştı ve dolayların en büyük piramidiydi. Yılan hemen hemen bütün Maya yapılarının simgesidir. Çevresi çok zengin bir bitki örtüsüyle kaplı olan Mayaların çiçek kabartmaları yerine adım başında yılan resimleri yapmış olması pek şaşırtıcıdır. Hele ilk çağlardan beri kötülüğü temsil eden ve yaratıldığından beri toz toprak içinde sürünen yılanın tanrı sembolü olarak seçilmesi, hem de uçan bir tanrı sembolü biçiminde düşünülmesi daha da şaşırtıcıdır. Ama Mayalar arasında durum böyledir. Tanrı Kukulkan'ın daha sonraki tanrı Quicquolt ile bir ilgisi olabilir. Maya efsanesi bu Quicquolt'u şöyle anlatır. Quicquolt doğan güneşin bilinmeyen ülkesinden gelmişti. Beyaz bir elbisesi vardı ve sakallıydı. İnsanlara bilimleri, sanatları ve töreleri öğretmiş, çok bilge yasalar koymuştu. Onun denetiminde Mısır koçanları bir adam boyunda olur, pamuk renkli yetişirdi. Görevini tamamlayınca denize dönmüş, yolculuğu sırasında insanları eğitmeye devam etmiş ve deniz kıyısında kendisini sabah yıldızına götürecek gemiye binerek dünyadan ayrılmıştı. Quicquolt'un dönmeye söz verdiğini belirtmek bilmem gerekiyor mu? Doğal olarak bu yaşlı bilgenin ortaya çıkışıyla ilgili bir dolu açıklama vardır. Sakallı bir kişiye o dolaylarda pek az rastlandığından onun bir Mesih olduğu ileri sürülmüştür. Hatta bir görüş daha ileriye giderek Quicquolt'un çok eski bir İsa olduğunu savunmaktadır. Bu iddialara inanmıyorum. Eski dünyadan gelip Mayaların arasına giren bir kişinin insan ve eşya taşımak için tekerleyebilmesi gerekirdi. Quicquolt gibi bir misyoner, kanun koyucu, doktor ve birçok uygulama alanında öğüt verici bir tanrının ilk yapacağı şeylerden biri zavallı Mayalara tekerlek ve araba kullanmasını öğretmek olurdu. Oysa Mayalar hiçbir zaman tekerlek kullanmamışlardı. Tarihteki karışıklıklar zincirini bulanık geçmişteki başka garipliklerin bir özetiyle tamamlayalım. 1900 yılında Yunan sünger avcıları Antiketera açıklarında mermer ve bronz heykellerle dolu batık bir gemi buldular. Gemideki bütün sanat eserleri kurtarıldı ve yapılan araştırmalar geminin İsa döneminde battığını ortaya koydu. Ele geçen eserler incelenince bütün heykellerin toplamından daha değerli, şekilsiz bir parça bulundu. Bilginler parçayı inceleyince bunun üstünde daireler, yazılar ve çarklar bulunan bir bronz levha olduğunu gördüler. Ve çok geçmeden yazıların astronomi ile ilgili olduğunu anladılar. Başka parçalar temizlenince ortaya hareket edebilen göstergeleri, karmaşık ölçüleri ve üzerleri yazılı metal plakları olan garip bir alet çıktı. Makinenin her parçası birleştirilince 20'den çok küçük çarkı, bir tür diferansiyel donatımı ve büyük bir ana çarkı olduğu görüldü. Bir yüzünde çevrilince bütün çarkları değişik hızlarda döndürülen bir mil vardı. Göstergeler üstleri uzun yazılarla dolu bronz kaplarla korunuyordu. Bilmem Antiketera makinesi eski çağlarda birinci sınıf bir mekanik ustalığın varlığı hakkında en küçük bir kuşku bırakıyor mu? Üstelik makinenin çok karışık olması türünün ilk örneği olmadığını göstermiyor mu? Amerikalı profesör Sol Lapris, aracın ay, güneş ve belki öteki gezegenlerin hareketlerini belirtmeye yarayacak bir hesap makinesi olduğu görüşünde. Makinenin yapılış tarihi olarak M.Ö. 82 yılını vermesi o kadar önemli değildir. Bu küçük çaptaki Platerium'un ilk örneğini kimlerin yaptığını bulmak çok daha ilginç olacaktır. Hohenstaufen İmparatoru 2. Frederick 1229'da 5. Haçlı Seferi'nden olağanüstü bir çadırla dönmüştü. Çadırın ortasında saat gibi çalışan bir motor vardı ve halk kubbe biçimi tavandan takım yıldızları hareket halinde izleyebiliyordu. Açıkçası çadır doğadan gelme bir platanyumdu. 1200'lerde gerekli mekanik yetenekler bulunduğu için varlığını yadırgamıyoruz. Ancak Yunan platanyumu İsa döneminde dünyanın dönüşünü göz önünde tutan bir uzay kavramı olmadığı için biraz düşündürücü oluyor. Eski çağların bilgili Arap ve Çin astronomları bile bu kavramdan yoksundular. Galileo ise Yunan Planetaryumu'nun yapılmasından 1500 yıl sonra doğmuştu. Atina'ya gidecek olursanız antik Ketera makinesini mutlaka gidip görünüz. Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. İkinci Frederick'in çadır Planetaryumu ise yalnızca yazılı belgelerden tanınıyor. İşte geçmişten miras kalan garipliklerden birkaçı daha. Denizden 3200 metre yükseklikteki Marcois çöl platosundaki kayalarda 10 bin yıl önce Güney Amerika'da kesinlikle yaşamamış olan aslan ve deve gibi hayvanların kaba çizgilerle verilmiş resimleri bulunmuştu. Türkistan'da mühendisler bir tür camdan yapılma yarım daire biçiminde nesneler bulmuşlardı. Arkeologlar bunların kökeni ve özellikleri hakkında hiçbir açıklama yapmamışlardı. Nevada çölündeki ölüm vadisinde büyük bir felaket sonucu yıkılmış olması gereken eski bir kentin kalıntısı vardı. Bugün bile erimiş kaya ve kumların izleri görülebilir. Bir yanardağ püskürtmesinin doğacağı ısı kayaları eritmeye yeterli olmazdı. Üstelik önce binalar kavrulurdu. Bugün ancak lazer ışınları bunu yeterli ısıya çıkarabilmektedir. İşin garip yanı bu bölgede bir tek ot bile yetişmemektedir. Lübnan'daki Hacer el Kıble yani güneyin taşı 1 milyon kilo ağırlığındadır. Gerçi taş işlenmiştir ama insan gücüyle hareket ettirilmiş olması imkansızdır. Avustralya, Peru ve yukarı İtalya'da erişilmesi çok güç olan kaya yüzlerinde henüz açıklanamayan çok ustaca yapılmış işaretler vardır. Ur'da bulunan altın plakalar göklerden gelen ve insana benzeyen tanrıların plakaları rahiplere sunduğundan söz ederler. Avustralya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Güney Afrika ve Şili'de içlerinde bol miktarda alüminyum ve berilyum bulunan garip kara taşlar vardır. En son incelemeler bu taşların çok uzak bir geçmişte ağır bir radyoaktif bombardıman ve yüksek ısıya hedef olduklarını göstermiştir.